Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri, Genç Zamanlı programına hoş geldiniz. Ben Deniz Salih Yüzgenç, Mehmet Yütvarslan abimiz ile birlikte sizlerle olan beraberliğimize başlıyoruz. Erkam Radyo'dasınız, 96.8 kalbin frekansında. Bugün yine güzel gündemleri, güzel meseleleri konuşmaya gayret edeceğiz. Abi merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Salih'cim. Ben de herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Cenab-ı Hak güzel bir program nasip eylesin bugün de bizlere inşallah.
İnşallah diyoruz.
Facebook ve Twitter hesaplarımıza söyleyecek misin?
Söylüyorum hemen. Bizleri twitter.com/gençzamani ve facebook.com/gençzamani adreslerinden takip edebilirsiniz. Tabii iletisim@gençdergisi.com ve iletisim@gençzamani.com adreslerinden de bizlere sorularınızı, düşüncelerinizi gönderebilirsiniz efendim. Dilerseniz hemen sorularımla başlayayım ben Lütfü abi. Bugün tabii bu haftayı özellikle önemli kılan özelliklerden biri de şu: Hazreti Mevlana'nın 742. Vuslat Yıl Dönümü programları bu hafta gerçekleşiyor. Dolayısıyla 17 Aralık tarihiyle itibaren başlayan bu haftada Şebi Arus olarak değerlendirilip hani tabiri caizse kutlanmış oluyor.
Ne demek Şebi Arus Salih'im?
Şeb Farsça bir kelime diyebiliyorum. Düğün anlamına geliyor.
Evet. Arus.
Arus da gece, düğün gecesi. Öyle miydi yoksa tam tersi miydi?
Ne demek yani?
Şebi Arus. Düğün gecesi Mevlana'nın, Hazreti Mevlana'nın Rabbine kavuşması. Onu düğün gecesi olarak adlandırıyor Hazreti Mevlana, Celaleddin Rumi.
Bu şekilde aslında zifaf gecesi yani. Yani evlenen insanın gerdeğe girdiği gece yani. Bunu Şebi Arus diye niye nitelendiriyor Mevlana Hazretleri?
Yani orayı tabii, oraları artık biz size soracağız inşallah abi. O kısımları size yöneltmek istiyoruz.
Evet, güzel. Sen gazeteci olunca böyle manevralar yapabiliyorsun.
Estağfurullah.
İşte tam da bunun için böyle isimlendiriyor Mevlana Hazretleri. Yani aslında sevenin sevdiğine kavuşma anı, işte bir tür vuslat anı. O vuslat ki bir ömür boyu beklemişsiniz. Kaldı ki daha evvelden hani bizim bu dünyaya inmeden, bu dünya gurbetine inmeden esas cennette, vatanımızda belki mülaki olduğumuz, beraber olduğumuz bir hal idi o. Fakat daha sonra aramıza şeytan girdi, öyle söyleyelim. Ve bizi aldattı, babamızı aldattı. Ve biz bu dünya arzında ondan uzak bir gurbet yaşadık, yaşıyoruz hala. Dolayısıyla o gurbetin sona erdiği gün, gece, yare, vuslat anlamında kavuştuğumuz gece. Tabi bunu bazı hani müteşerri diyebileceğimiz ya da selefi olarak kendisini adlandıran insanlar bu tür ifadeleri çok hoş karşılamıyorlar. Habib mesela, Habibim denmesini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, işte bu tür bir ilişkinin kulla yaratan arasında olamayacağına dair böyle mülahazalar da var. Bunlar tabi belki dostluğun, muhabbetin, sevginin tadı içerisinde daha güzel anlaşılabilecek kavramlardır. Fakat o soğuk iklimden de bakmayı, oradan gelen bakışları da bir şekilde efendim aklamayı bilmek gerekiyor diye düşünüyorum. Mevlana biliyorsunuz tam böyle Anadolu'nun en keşmekeş zamanında, en zor zamanlarında yaşamış, o Moğol istilasının. Hani bugünlerde işte Diriliş Ertuğrul dizisiyle herkesin gündemine girmiş bir konu bu. Bu da tabii yani Diriliş Ertuğrul'da bir gün konuşalım Salih'cim. Yani bir dizi insanların hayatına ne kadar böyle etkili olabilir? Oradaki bir takım böyle ufak hani suyu üç yudumda içmek, Bismillah diyerek başlamak, bir namaz mesela sahnesi vermek. Bunlar insanların hayatlarında ne kadar böyle hani ferahlatıcı, ya Allah razı olsun ne kadar güzel işler yapıyorlar dedirtici bir etki meydana getiriyor. Gerçekten ilginç yani. Demek ki televizyon hala bizim hayatımızda çok ciddi bir etkiye sahip. İnsanlar televizyonla gündemlerini belirliyorlar.
Evet.
Şimdi oradaki bir takım mesela böyle ince detay, nüans gibi görülebilecek noktalardan, işte suyun üç yudumda içilmesi gibi noktaların bizde getirdiği ferahlıktan yola çıkarak bu zamana kadar aslında ne büyük bir tahribat yapıldığı, değil mi? Ayakkabıyla girilen evler, işte efendim alenen içki kadehlerinin efendim böyle değiş tokuş edildiği ya da böyle bir gayrimeşru ilişkilerin böyle normal ilişkilermiş gibi bize takdim edildiği dizilerin hayatımıza ne büyük tahribatlar meydana getirdiği buradan çok açık ve net bir şekilde anlaşılmış oluyor. Bu anlamda da hakikaten o diziyi ve yapımcılarını da, ona sponsor olanları da, zannediyorum bir eğitimci, Kayserili bir eğitimci o dizinin
yapımcısı.
Hı hı. Bu da onun yıllarca bir şeyini okumuştum, röportajında. Hatta Genç'te çıktı röportaj. Genç'te çıkan bir röportajda Ahmet Tekten'le, yani bu işin ta gençliğinden beri derdinin çeken bir insan olduğu belli. İşte dert Mevlana'nın ifadesiyle, Mevlana'yla onu da buluşturalım. Yol açıyor. Yıllar sonra Allah ona, belki Türkiye Efkar Umumiyesi'nin, kamuoyunun, böyle özellikle de Müslüman ve muhafazakar kesimlerin böyle yüreğini ferahlatacak bir proje nasip ediyor yani.
Evet,
siz
evet.
Baştan bu işin hayalini kurun, Allah size onun efendim hayalin şeyini versin. Mehmet Targal abimiz var, Allah kendisine hayırlı hizmet ömrü versin. Fil dişinde şu anda. Daha evvel Kamerun'daydı. Kamerun'da bir ilk gittikleri zaman bir 7 dönüm kadar bir yer, böyle bir zengin, oranın zengin bir birisi tarafından işte bir hayır kuruluşuna verilecek tarzında bir şey varmış. Böyle bir söz duymuşlar. Gidip onlarla görüşmek istemişler. Yani biz de sonuçta buraya hayır hizmetleri için geldik. Kur'an hizmeti, eğitim hizmeti yapacağız. Dolayısıyla bize verir misiniz diye. Ondan sonra adamla birkaç defa görüştükten sonra tamam demiş, ben size vereceğim. Çünkü ben sizin geleceğinizi zaten rüyamda gördüm demiş. Ben demiş bundan 7 sene evvel rüyamda demiş buraya bir güneşin doğduğunu gördüm. Bu arsaya. Topladım bütün ailemi. Ve dedim ki buraya ben hayır işlerinde kullanmak üzere burayı vakfedeceğim. Haberiniz olsun. Peki babacığım dediler. Ben de bunu bekletiyordum. Çok gelen oldu. Çok isteyen oldu. Türkiye'den, Kuveyt'ten, oradan buradan. Fakat ben içim yatmadı kimseye. Onlar sizlersiniz demiş Mehmet abilere. Mehmet abi, ben esas bunu anlatmak için bunu söylemedim. Mehmet abi demişti ki bana. Ya Lütfi abi dedi. Burada dedi. Şurada dedi bir cami olsa dedi. Yanında dedi bir tane dedi böyle bir lise olsa. Yanında bir Kur'an kursu. Yanında bir aşhane. Yani böyle bir külliye. Dedi bu dedi o kadar dedi gönlümde dedi. Abi dedim sen dedim kalbinde bu planı yapmışsın. İşin büyük oranda hallolmuş. Onun zihninden kalbinden oraya akması esas iş değil. İş değil yani. Hakikaten de zamanla orada bir takım şeyler oldu. Dolayısıyla esas mesele gönle düşmesidir. Dert olarak gönlümüzde o işin yeşermesidir, filizlenmesidir. O zahiri planda bir şekilde zaten Allah ona sebepler dairesinde yol açacaktır. Biz yeter ki gönlümüzde o filizi bitirmeyi bilelim. Şimdi buraya nereden geldik? Mevlana Hazretleri'nin, Mevlana'nın işte o Anadolu'nun zor zamanlarında ortaya koyduğu bir duruş var. Bu duruşu kimileri işte Moğollarla işbirliği yaptı diye böyle efendim karalamaya çalışabiliyor. Fakat oradaki tabii onlar Allah dostları, özellikle hak dostları, öyle söyleyeyim. Hak dostları ifadesi daha güzel bir ifade sanki, bunu çok muhterem hocamız da kullanıyor. Hak dostları ifadesi. Biraz böyle okularını hani bir iki nesil değil ebediyeti böyle efendim hesaplayarak attıkları için onların okları böyle atınca mesela 1000 sene sonraya düşüyor. Mesela işte Nakşibend Hazretleri'nin yakmış olduğu çera 1000 sene sonrasında bile insanları gecesiyle, sohbetiyle aydınlatmaya devam ediyor. Ya da işte o UNESCO'nun Mevlana yılı ilan ettiği sene işte keşfedilen bir Mevlana dizesi. İşte diyor ki öyle diyor oyunda oyuna ki diyor şahmat deyince diyor 1000 sene sonradan anlaşılsın gibi böyle bir şey var. Mevlana Hazretleri'ne de ifade edilen, atfedilen bir şey var. Şimdi o Allah dostları, hakikaten hak dostları, böyle oyunlarını o ebedi efendim oyunun içerisinde bir mevzide konuşlandırmak istedikleri için attıkları zaman oklarını böyle bir nesillik, iki nesillik, üç nesillik değil, ta ötelere atıyorlar. Horasan erenleri gibi yani. Ahmet Yesevi'nin o Türkçeyi gönül burcu haline getiren, gönül dili haline getiren, İslam dili haline getiren Türkçeyi, o tavrı, o tarzı, bak bugün hepimizin Türkçeyle iman eden, Türkçeyle efendim ağlayan, gülen ve Türkçeyle imanımızı bu anlamda tezyid etmemize vesile olacak eserlerle bizi bugün buluşturmuş durumda. Ahmet Yesevi'nin açtığı o yol olmasaydı Yunus Emre yetişir miydi bilmiyorum. Yani Yunus Emre'lerden sonra Türkçe bu kadar saf duru, arı, berrak böyle bir gönül dili haline gelir miydi onu da bilmiyorum. İşte o Ahmet Yesevi'nin Anadolu'ya gidin diye gönderdiği Horasan erenleri böyle öyle bir şey ki o. Yani öyle bir ok ki o.
Evet.
İşte bizim rüyamızı görmüşler onlar Salihciğim. Yani buralardaki okunan ezanların rüyasını görmüşler. Bu her şeyin toprak karış toprağın Kur'an'la, sünnetle, sohbetle, feyizle, istiğfarla, tevhidle, efendim salavatla böyle bezenmesini görmüşler. Onun rüyasını görmüşler. Bunu düşlemişler. Bunu dert edinmişler. Allah da onların böyle arkalarından hiç bitmeyecek sadakayı cariyeler olarak bu nesilleri, bu imanlı, işte bu efendim ihlaslı, İslamlı Anadolu topraklarını onlara lütfetmiş. Mevlana da işte böyle okunu belki 1000 sene sonrası, belki daha fazla ötesine atma noktasında maruf bir Allah dostu, hak dostu. Bir tarafıyla bugün dünyada kendisi sevginin, işte efendim hoşgörünün, diyaloğun, bu kelimeler de gerçi
evet, biraz kirlendi böyle, biraz maalesef.
Evet, bir şampiyonluğuna oynatılıyor. Bu birazcık İslamsızlaştırma, yani o kavramları İslamsızlaştırma projesinin de bir tür böyle şeyi gibi, taşeronu gibi de kullanılıyor Mevlana Hazretleri. Bu anlamda da dikkatli olmak lazım. İşte o ben işte Kur'an'ın bendesiyim, Muhammed Mustafa'nın yolunun tozuyum gibi ifade edilen beyitlerini sık sık tekrar etmek lazım. Ve Hazret yine orada da bir kerametini isar ediyor. Kim benden bundan başka bir söz aktarırsa ben ondan da bizarım, ondan da uzağım diyor. Evet. Mesela bu hakikaten belki başına gelecekleri mübarek tahmin etmiş. Bakın o kadar sene sonra başına gelebilecekleri sözlerinin nereye çekilebileceğini tahmin etme noktasında bir ferasetinin de gösteriyor. Böyle bir tarafı var hakikaten. Bu da daha böyle gönülsüz, kuru, biraz daha böyle efendim matematik katılığında ve keskinliğinde İslam'ı algılayan ve düşürenlerin de eline bir koz veriyor. Ya bak bunlar diyor sevgi dininin peygamberi Mevlana gibi efendim esas belki istifade etmesi gereken insanlar onlar. Onların da bu istifade yolunu kapatıyor. Şimdi böyle bir ortamda işte Mevlana'nın mesajlarını ya da ortaya koyduğu hakikatleri çok iyi şey yapmak lazım.
Anlamak
lazım. İyi de tefrik etmek lazım. Kim niye kullanıyor Mevlana'yı? Mevlana diyerek kim ne ifade ediyor? Bir belki hani konu konuyu doğruyor diye söylüyorum. Facebook'ta, Twitter'da, sosyal medyada orada burada çok paylaşılıyor. Bazı sözler değil, bütün sözler neredeyse böyle güzel, afilli, cafcaflı, böyle ha ne güzel söylemiş ya dedirteceğimiz sözlerin birçoğu ya Mevlana'ya atfediliyor, ya Necip Fazıl'a atfediliyor veyahut başka birisi
atfediliyor. Yunus Emre'ye atfediliyor.
Evet, yani baktığınız zaman ya bir araştırıyorsunuz, antoloji.com'da bir tane şairin yazmış olduğu bir şey.
Şiir.
Yani yok onu o derlerse hem paylaşmazlar.
Evet.
Hem de efendim tesiri olmaz. Altına değiştiriverip Mevlana yazıyorlar. Sonra ne oluyor söz? Oradan oraya Mevlana'nın sözüymüş gibi aktarılıyor. Gerçekten bir zamanın fitnesi bu olsa gerek yani. Yani birileri adına söz, işte Efendimiz zaten hani benim adıma söz uyduran ya da aktarmadığım bir sözü aktaran cehennemdeki yerine hazırlansın diyor. Bu çok büyük bir mesuliyet yani. Evet. Duymadığımız, görmediğimiz, hani dipnot vermek diyorlar ya bilimsel çalışmadaki en önemli özelliklerden bir tanesi o. Yani bir alıntı yapmadan, sözün nereden geldiğini söylemeden, hani bilimsel çalışma diye atfedilen şey aslında tam o İslami edebin bir tezahürüdür. Yani insanın kendisinden ürettiği sözle, büyükler mesela bu tür bir sözden çok yan yana gelmek istememişler. Hep aktarma noktasında kalmışlar. Bir sözü bir yere bağlamak yani. Çünkü onun en son bağlandığı yer ilahi kaynak olacaktır. Çünkü esas mütekellim Cenab-ı Hakk'tır. Cenab-ı Hakk'tır yani. Esas söz de Kur'an-ı Kerim'dir.
Evet.
Yani o anlamda ilk öğretmen Allah-u Teala'dır. İlk natık, yani söz söyleyen, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye. Böyle bir salon toplantısı gibi herkese hitap eden Cenab-ı Hak'tır. hatıptır. Bak yani hitap edendir, konuşandır, öğretmendir, öğretendir. Efendim gönderendir. Kitap bize efendim peygamberleri bir şekilde mürebbidir, terbiyecidir, Rab'tır. Şimdi bakın bunların hepsi burada işte medyada bir takım rollerle ortaya çıkan bizlere böyle küpe olması gereken şeylerdir. Çünkü kimin rolünü oynadığımızı, kimin rolüyle efendim bu işlere giriştiğimizi iyi bilmemiz. O yüzden ne söylersek, ne yaparsak, ne işittirirsek, ne gösterirsek kılı kırk yararak yapmak zorunda olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Bu anlamda bu iş peygamber mesleğidir.
Evet.
Söz nakli yani. Bunu da yaparken kılı kırk yarmakta fayda var. Yani çünkü esas kaynağı bağlamadığınız her bir söz gelir bir gün sizi vurur. Vurduğu zaman da iflah etmez yani.
Sizin daha önce bahsettiğiniz bir konu vardı abi. Bir icazetten bahsetmiştiniz. Bir şeyhin icazetinden. O şeyh diyordu ki yani diyordu. Ben şeyhim falan filandan işittim ki. Şeyhim falan filan falan filandan işitmiş.
Bu İlam Camisi'nde
evet,
olmuştu o.
Evet.
İlam Camisi'nde bir teravih namazı. İlk teravih kılınacaktı. Yani hocamızın da katıldığı bir icazet töreni oldu burada. Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin kitap halkalarından yetişmiş. Bak 200 sene evvelden bahsediyoruz. Oradan böyle 200 sene boyunca o kitap halkasına katılıyor. Bir kitap okutuyor diyelim. Diyor ki evladım siz de bu kitap okutmaya mezunsunuz. O icazeti almış oluyor. Gidiyor o çocuk da mesela büyüyor hoca oluyor. O kitabı okutturuyor. Bu nesilden nesile gele gele bugüne kadar gelmiş. Hoca efendi İstanbul'a gelmiş. 20 tane öğrenci buradan ayarlamışlar. Onlara da okutmuş. Onlara da o mezuniyeti verecek. Yani icazet verecek. O gün bize de dedi ki İşte ben dedi size dedi buraya geldiğiniz için cemaate yani bir dedi hadis icazeti vermek isterim hediye olarak dedi. Ve orada işte senedini söyleyerek ona senet deniyor. Yani ben işittim ki'den başlayıp ta Hazreti Peygamber'e kadar o bağladığımız ki normalde almamız gereken hadise göre o hadis belki iki satırdır. Ama bu belki 35-40 satırdır. Fakat işte o iki satırın sıhhati o 35 satırın ki 35 ayrı kuşak demektir sıhhatine bağlı. Yani o iki satır aslında gücünü, kuvvetini ve bütün feyzini, enerjisini o 35 kuşağın birbiriyle kalben Rab diyesinden alıyor. Dedi ki hoca efendi ben dedi hocam falancadan işittim ki. İsimlerini söyledi benim aklımda kalmadı. O da hocası falancadan işitti ki. O da hocası falancadan işitti ki. O da hocası falancadan işitmiş ki. Böyle diye. O da hocası Abdullah İbni Amr İbni As'tan işitmiş ki. O da hocası Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den işitmiş ki dedi. Ve iki satır. Yerde bulunanlara merhamet edin ki gökte bulunanlar da size merhamet etsinler. Rahim Allah'ın bağlarından bir bağdır. Kim bu bağı kopartırsa Allah da onun bağını kopartır. Şimdi bu hakikaten üç satırlık bir hadistir. Daha önce de duyduğumuz bir hadistir. Ama bana o gün böyle raptiye ile kalbime rapt edildi yani. Böyle bir çakıldı tabiri caizse. Niye? Çünkü o kalbiyle aktardı hoca efendi.
Evet.
Nasıl kalbiyle aktarabildi? Çünkü kalbiyle almış. 30 sene dizinin dibinde durduğu hocasının böyle gönlüyle aktardığı bir şey. Ve her biri birbirini biliyor. Yani aralarında böyle bir şey yok. Bir o silsilede bir kopukluk yok. Ve işiterek gelmişler. İlk işittikleri de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Tabiri caizse o gün o akşam biz sanki Resulullah Efendimiz'in ağzından sanki o söz, o hadis gelmiş gibi şey yaptık, işittik. Çünkü o senet o demek zaten. Yani ben işittim ki dediği zaman aslında hocasının o gücüyle konuşuyor. O da öyle böyle silsile en sonunda Hazreti Peygamber'den sanki böyle terü taze işitmiş gibi konuşuyor. Hani kulaktan kulağa oynar ya çocuklar. Bu da kalpten kalbe yani. İlk kalp, son kalp, aynı kalp.
Kalpten kalbe. Kalpten kalbe konuşmak gerekiyor o zaman abi.
Yapabiliyor muyuz bunu?
Bunu yani çoğu zaman yapamıyoruz herhalde ama niyetimiz olması da.
Niyet etmek lazım evet. İşte. Niyet ettim kalpten konuşmaya. Ama kalpten konuşacaksın güzel tamam da kalbin temiz mi senin? Herkes der ya kalbim temiz diye. Bunu kim bilebilir ki ya?
Evet.
Kalbi Sami Efendi Hazretleri bu kalemuna benzetirmiş. Bu kalemun. Şimdi Facebook'ta, internette şurada burada dolaşan bir video var. Millet bulur seyredir. Hatta seyretmiştir birçoğu. Ha hatırlıyorum ben o videoyu diye. Bu kalemun. Bir hayvan biliyorsunuz. Kertenkeleye benzeyen. Bir tane yeşil gözlüğün yanına bu kalemunu koyuyorlar. Bir anda yemyeşil oluyor. Hemen üstüne bir tane lacivert gözlük koyuyorlar. Laciverte dönüyor. Hemen üstüne siyah koyuyorlar. Simsiyah oluyor. Birlikte koyuyorlar. hangi tarafı neresi değerse o renk bu kalemin üzerinde böyle zahir gözüküyor. Kalp de öyle. Takallüp ediyor. Yani dönüyor yani. Dönüşüyor ve bunu da girdiği anda ortama böyle anında fark. Biz kalbimizin potansiyelinin farkında değiliz Salihciğim. Şimdi giriyoruz mesela bir odaya. O anda kalbimiz orada nasıl bir halet-i ruhiye içerisine gireceğini, yani sıkışacak mı, burada ferahlayacak mı, onu alıyor zaten bir mesaj olarak. Bir anda sen zihninde diyorsun ki ya şu adam diyorsun, ya şu diyorsun, ya da burada konuşulanlar falan diyorsun. Sonra kendi kendine kalp zaten mesafeyi almış, sen zihninle onu işte mantıklı hale getiriyor. Kendine alışkın, evet. Kendine anlaşılır hale getirmeye çalışıyorsun. Ya niye içim sıkıldı? Bu işte hak dostlarının bir özelliği de, ya da hak dostlarının yanındaki güzel insanların bir özelliği de, kalplerinin bu sanatını, ki bu sanattır. Sanat deyince zaten işin bilimsel tarafı yanında bir de hani Allah tarafından verilmiş bir ihsan tarafı da var. Sanat öyle bir şey yani, herkes doğuştan sanatçı olamaz. Hani bunun gibi. O sanat tarafı işte, kalbin sanat tarafına çok daha yoğunlaşmışlar. Hep kalplerine nazar etmişler. Orayı böyle nerede sıkılıyor, nerede ferahlıyor, nerede genişliyor, nerede daralıyor. Allah'tır. Vallahu yakbidu ve yapsit. Yani onu kabzeden de, genişleten de, ferahlatan da Cenab-ı Hak'tır ama bizim de girdiğimiz, çıktığımız ortamlar, işte bu kalemun gibi yani, bulunduğumuz ortamlar, yaptığımız işler, hep bunlar işte bizim o kalbimizin şekilden şekile girmesine vesile oluyor. İşte bir yerde tutabilmek, istikamet bu açıdan çok zor işte. Yani müstakim olmak, dost doğru yolda yürümek, o kalbi yürütmek çok zor bir iş.
Peki tekrar abi Şebi Arus'tan bahsederken buralara geldik.
Uçtuk gittik.
Hamdolsun yine güzel konulara değindik. Tabii soru soruyu açtı, konu konuyu da açtı. Şebi Arus'tan geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 742. Vuslat Yıl Dönümü programında Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bir sözleri vardı. Diyordu ki orada, bugün İslam aleminin başına musallat olan örgütlere baktığımızda hepsinin de Mevlana'nın en önemli temsilcilerinden biri olduğu, sevgi medeniyetimizin düşmanları olduğunu görürüz. DAEŞ'ten, Boko Haram'dan, Eşşebap'tan, El-Kaide'den bahsediyor devamında. Konuyla alakalı olarak şöyle bir şey var mı abi? Bir aşırılık bizde başladı mı? Yani merhametsizleştik mi acaba? Gençler olarak özellikle bazı konular bizi oldukça etkiliyor. Terör sorunu ya da diğer sorunlar. Acaba bizi hani Mevlana Hazretleri'nin o üzerine sıklıkla durduğu hak aşkı, insan sevgisi, derinlik, samimiyet konuları bunlardan uzaklaştırır mı? Çok gündeme kapılır bir halde olmak.
Şimdi Salih'cim tabii insandaki en temel iki tane ihtiyaç Kureyş suresinde çok güzel ifade ediliyor. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ min khauf. Cenab-ı Hak onları, yani insanları o rehlete şitadan bahsediyor. Yani Mekkelilerin yapmış oldukları o ticaret gezilerinden. Orada Cenab-ı Hakk'ın onlara iki tane emniyet, iki tane hani bu insan olmanın gereği bir sanki şey gibi, ihtiyaç gibi algılanabilir. Bir tanesi onları açlıktan koruyor. Yani açlık ihtiyacı. Bir tanesi de onları korkudan koruyor. Yani aç olmayacağız, bir de korkmayacağız. Bu Maslow diye bir Yahudi Amerikalı profesör var. Yahudi asıllı bir Amerikalı profesör. Onun ihtiyaçlar hiyerarşisi diye bugün psikolojide, sosyolojide, işletmede, medyada, her tarafta bütün efendim insanla ilgili ya da motivasyon denince ilk akla gelen konulardan bir tanesi budur. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi.
Piramit var bir tane.
Bir tane piramit vardır. Evet. O piramitin en altını sağlayamazsan bir üste geçemezsin. Bir üstünü sağlayamazsan tekrar bir üste geçemezsin. En üstteki de kendini gerçekleştirmedir. İşte en alttakilere baktığın zaman aslında bu ayetle örtüşüyor. Ne bu ayette ifade edilen? Aç olmayacak. Yani rızkı, yani daha doğrusu yeme içme noktasında bir sıkıntısı olmayacak. Bir de güvenlik derdi olmayacak. Yani insan korkudan emin olması için Allah'ın ona bahşettiği bu bir nimettir. Kureyş suresinde ifade edilen. Korkudan emin olmak, yani bir böyle bana acaba bugün ne yapacaklar? Acaba beni öldürecekler mi? Acaba beni bugün evimi basacaklar mı?
Evet.
Mesela Suriye'de bugün böyle bir şey yok işte. Yani o anlamda tam bir orası Cenab-ı Hakk'ın insanlar üzerine vermiş olduğu o vazifeyi ihlal eden orada bir zihniyet var. Açlık da var, yemek de bulamıyorlar, gıda da bulamıyorlar. Dolayısıyla orada her şey beklenebilir artık. Bu iki şeyi sağlamak gerekiyor dolayısıyla. Bugün dünyada medeniyet denen ya da efendim dünyanın böyle jandarmalığını yapan insanların, uygarlıkların, devletlerin, birliklerin, teşkilatların, kuruluşların, organizasyonların işte bu iki şeyi garanti altına alması lazım. Bir devletin de devlet olma vasfı budur zaten. Bir, güvenliğini sağlayacak insanların. İki, asgari ihtiyaçlarını sağlayacak. Bunları sağlamadıktan sonra ortaya çıkacak olan sonuçların maalesef böyle acı sonuçlarıyla da karşılaşabiliriz. Şimdi Boko Haram, Şebap, El-Kaide, IŞİD ya da DAEŞ niye çıkıyor bunlar? Bunların sadece bizdeki o komplo teorilerine göre böyle bir efendim işte bazı gizli devletlerin ya da istihbarat örgütlerinin kurduğu ve yönettiği yapılar olduğunu söylemek çok naif bir yaklaşım olur yani. Ne dünyayı anlamıştır bunu söyleyen insanlar, ne de insanı anlamışlardır. İnsanın onurunu da hiçe sayan, onları birer kukla mesabesine indirgeyen şeylerdir. Yani dinlediği haberlerle içi parçalanan, işte efendim babası alıp götürülen ya da işte evi basılan, ondan sonra da DAEŞ'e, IŞİD'e katılmaya çalışan ya da işte bu tür örgütlerle efendim bir an önce cennete gideyim ben. Yani hayatın yaşanması gereken, hayatın daha çok böyle aziz sayılması gereken bir dünya hayatı içerisinde ki o bizim cennet sermayemizdir. Bir an önce hayata son verip esas işte cennete öyle gideceğini düşünen bir zihniyet acaba nereden nasıl türemiştir?
Evet.
Bunun bizimle ilgili boyutları var. Yani bizim kendi içimizde böyle eğilip de düşünmemiz gereken bir boyutu var. Bizden niye böyle şeyler çıkıyor diye. Bu işin bir boyutu. Ama daha önemli boyutu dünyayı böyle bir şiddet sarmalı içerisinde, tamamen menfaatleri çerçevesinde, olaya tamamen materyalist sahiplerle yaklaşarak yönettiğini düşünen zihniyetler maalesef bu tür tohumları attılar, yeşerttiler ve bununla ilgili de ortadaki efendim şu anki vahşetinde esas müsebbibi olarak maalesef takbih hak ediyorlar. Yani işin bu böyle bir boyutu da var. İşin yani oradaki 18 yaşındaki tamamen efendim bu işten baktığınız zaman işte o Kur'an'ın ifadesiyle güvenliğini sağlayamamış ve aç o gencin neden bu örgütlere katıldığını anlamaya çalışmak lazım işte yani. Yani bunu kim bu hale getirdi? Bunu görmek lazım. Şimdi burada zamanla tabii örgütler belki bazı yanlışlardan ya da ihmallerden dolayı filizleniyorlar. Daha sonra kendileri güç haline geliyorlar. Tabi oralarda istihbarat örgütleri, devletler devreye giriyor. Aralarına adamlar sokuyorlar. Kendilerine göre işte yardım ediyorlar. Yani onun işte bir güç muvazenesinde bir efendim taraf olduğunu hissettikleri andan itibaren oraya istihkamda bulunmaya, yatırım yapmaya başlıyorlar. Sonrasında film kopuyor işte. İşte ondan sonra da tam da Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi hadisenin işte böyle o şey boyutu, yani ideolojik boyutu.
Evet.
Böyle gözümüzün içine sokulmaya çalışılıyor. Yani gerçekten bizim bu tür yapıların önümüze çıkartmış olduğu bu trajik, bu hakikaten dehşetengiz diyeceğim. Yani hepimizi böyle acı acı düşünülmesi gereken noktada ciddi durup düşünmemiz gerekiyor. Çünkü bir Amerikalı başkan adayı DAEŞ'in bayrağı nedir?
Sancaktır.
İslam. La ilahe illallah, evet. Muhammedur Resulullah'tır. Siyah zemin üstüne beyaz yazılmıştır. Bunu gören birisi, böyle bir bayrağı gören birisi, oradaki istifi yani gören birisi, oradaki manaya kurban olsun. Ama şimdi o mana ne oldu? Bugün kafa kesmenin, insanları efendim hunharca katletmenin sembolü haline geldi. İşte bir bedevi zihniyet aldı bu efendim bayrağı, kendi işte efendim gayesinin şeyi yaptı, hı hı. Tabiri caizse simgesi haline getirdi ve kullanılan, işte efendim ciddi anlamda istismar edilen bir yapı haline dönüştü. Çıkıyor diyor ki o, Mecidiye köyde de
evet,
adına kule dikilmiş. Daha doğrusu ortağı olduğu için şirketinin adı o şekilde olmuş. Bir adam çıkıyor diyor ki, Trump, hı hı, Müslümanları almayacağız diyor şey Amerika'ya diyor. Almamamız lazım diyor. Ve bu sözünden geri dönmedi. Bush'a varıncaya kadar eski başkan. Yani bunun aptallık, saçmalık, yani haddini bilmezlik olduğunu ifade ettiler. Fakat adam geri adım atmadı sözünden. Geri adım atmadı ve şu anda Cumhurbaşkanlığı adayları içerisinde oyunu %25'e kadar çıkartmış durumda. Yani Cumhuriyetçi başkan adayları içerisinde oyunu %25'e kadar çıkartmış durumda. Şimdi bakın, bu adamın burada, yani Amerika'da böyle bir lafı edebiliyor olması ve bunun da kendi halkından, kamuoyundan böyle bir olumlu akis alıyor olması hepimizi böyle ciddi ciddi düşündürmesi gerekiyor. Orada çıktı, dedi ki havaalanından dedi, on binlerce insan dedi, cep telefonlarında dedi, efendim bu tür bir bayrakla, IŞİD'in bayrağıyla giriyorlar dedi. Yani senin cep telefonunda duvarüstü, masaüstü nesne olarak la ilahe illallah, bak benimkinde Allah var. Velev ki sen la ilahe illallah'ı koysan buraya, IŞİD'ci misin diye seni kenara alacaklar, sorgulayacaklar. Yani bu kadar iş trajik bir duruma gelmiş durumda. Çok sıkıntılı bir durum hakikaten. Ve bizim belki iç bir takım kavgaları, tartışmaları bırakıp İslam'ın bu evrensel görünümü ve bu noktada Yahudi lobisinin yapmış olduğu çalışmalara karşı ne yapabiliriz sorusunu ciddi bir şekilde ortaya koyup bununla ilgili efendim çalışmalarda bulmamız gerekiyor. Gerçekten yani. Durum çok ciddi bir hal almak üzere her tarafta, özellikle bu Türkiye'nin kuşatılmışlığının da, hı hı, bununla alakası var. Bir komplo, çok planlı bir efendim İslam'ı bu anlamda kötü göstermeye yönelik planlı organize faaliyet dört koldan etkili bir şekilde devam ediyor. Ve IŞİD, DAEŞ ya da neyse işte Boko Haram, El-Kaide gibi örgütler de bu anlamda kullanılıyor. Ortadaki bir takım acılar, bir takım efendim böyle sıkıntılar, bir takım efendim ihmaller, işte bu insanın güvenliğini ve korkudan işte efendim güvenliğini ya da açlığını temin edememekten kaynaklanan bir takım böyle boşluklar ortaya böyle maalesef bir takım kötü mahsullerin çıkmasına zemin hazırlıyor. İşte burada Salihçim Mevlana'nın mesajı, zamanında yaşamış olduğu o buhranlı, kaotik ortamın da bugüne benzemesi itibariyle çok önem kazanıyor. Gerçekten yani Mevlana'yı biz o böyle hani biraz daha aşk burcunda, aşk buğdunda söylenmiş ifadelerinden daha çok siyasetiyle tekrar anlamak zorundayız. Yani Moğolların Anadolu'yu kasıp kavurduğu, Selçukluların iyice düştüğü, ortada tam bir anarşinin hüküm sürdüğü bir dönemde çıkıp hakikaten İslam'ın bu sevgi, muhabbet, merhamet boyutunu öne çıkartarak ortaya koyduğu temsil, örneklik bize bugün de çok önemli bir efendim mesaj vermelidir diye düşünüyorum. Bugün maalesef Mevlana'yı temsil ettiğini düşünenler İslam'ın o şer-i şerifini, o efendim Kur'an ve sünnet boyutunu ihmal ederek bunu yapmaya çalışıyorlar. Bu bir tarz şey yani. Sizi olduğunuz gibi kabul edelim. Bak biz de sizi seviyoruz. Öyle değil aslında. Gel ne olursan ol, yine gel. O sözün Mevlana'ya ait olmadığı ispat edildi ama mana aslında Mevlana'nın, evet, manasıdır. Gel ama ben seni burada dönüştüreceğim. Bu dergah senin dönüşeceğin bir dergahtır. Dönüşeceksen gel buraya. Şimdi dolayısıyla merhamet, sevgi, muhabbet çağrısı yaparken bak biz size kötülük yapmayacağız. Beraber sizinle aynı ortamda yaşamak için biz aslında bir efendim böyle sevgi çağrısı yapıyoruz değil. Sizin yapamadığınız bir şey var kardeşim. Bu dünyayı ateşe bürüdünüz. Bu dünya kan götürüyor. Bu dünya efendim yaşanamaz bir yer haline geldi. Gelir eşitsizliği, uçurum, ortadaki bu ağlayan işte efendim kıtalar, Afrika'nın durumu, Asya'nın durumu, dünyanın dört bir tarafında zulüm gören Müslümanlar, petrol için, enerji için, efendim bir gram petrol için bir gram kanın efendim daha böyle değersiz sayıldığı bir ortamda siz insanlığın, merhametin ya da efendim sevginin maalesef temsilciliğini yapamazsınız. Bu noktada ortaya koyduğunuz örneklik örneklik değildir. Sen de bu anlamda tüketimin cenderesine düşmüş. İşte efendim kapitalizmin kölesi haline gelmiş. Şu hayat tarzında ve bize dayattığın bu hayat tarzında, hedonist bu hayat tarzıyla sen bu insanlığı bir felakete uçurma sürüklüyorsun. Bunu işte oturup konuşmadan da anlatamayız, anlayamayız. Oturup konuşmak için önce selam vermek lazım Salihciğim. Selamı yaymak lazım. Selam nedir? Selam bu Boko Haram'ın, IŞİD'in yaptığının tam tersidir işte. Selam önce bir güvenliği sağlamaktır. Yani ben seninle oturup konuşabilirim kardeşim. Ben seninle oturup müzakere edebilirim. Bir böyle muhabbet ortamında karşılıklı birbirimizi anlama noktasında nedir? Şimdi aramızdaki köprüleri yıkanlar bizim konuşulamaz, oturulamaz, kendileriyle efendim müzakere edilemez insanlar olduğu mesajımızı veriyor. Mesajı veriyorlar bize. Hı hı. Bu da maalesef bizi mazlum durumuna düşürüyor. Uzaktan bunlar böyledir tarzında bir menfi algının yerleşmesine sebep oluyor ki şu an İslam dünyası üzerinde oynanan en büyük oyun budur yani. Aramızdaki köprüleri atmak, yıkmak yani.
Evet. İlk bölümümüzün sonuna geldik böylelikle abi. Dilerseniz ikinci bölüme devam edelim.
Hay hay.
Uygundur inşallah. Genç Zamanlarını dinliyorsunuz. Kıymetli dinleyenlerimiz twitter.com/gençzamani ve facebook.com/gençzamani bizleri takip edebileceğiniz adresler. Şebi Arus'tan başladık konuya. Derin meselelere, derin konuları, gündemi değerlendirmeye, konuşmaya Lütfü abimize devam ediyoruz. İkinci bölümde tekrar görüşmek üzere. Bizden ayrılmayın. Kıymetli dinleyenlerimiz, Genç Zamanlı programı kaldığı yerden devam ediyor. İkinci bölümde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün genç zamanında Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin 742. vefat yıldönümü olan Vuslat buluşmalı programlarının Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu programdan yola çıkarak konuşmaya gayret ettik, ediyoruz. Konu konuyu açtı. Gündemimiz gerçekten canlı ve yoğun. Lütfü abiye bunları, bu gündemden çıkardığımız soruları yöneltmeye, sormaya devam ediyoruz. İlk bölümümüzde Şebi Arus'tan bahsettik. Önemli meselelere geldi konu. Gündem birdenbire aslında bizim hep konuştuğumuz konulara gelmiş oldu. Şimdi devamında dilerseniz abi tekrar birkaç sorum var. Onları yöneltmek istiyorum size.
Buyur Salih'ciğim.
Tabii bizleri twitter.com/gençzamani ve facebook.com/gençzamani adreslerinden takip edebileceğinizi belirtmiş olalım. Şimdi Lütfü abi, Mevlana Hazretleri ile alakalı yazılmış olan birçok eser var. Onun hayatıyla alakalı, düşünce tarzıyla alakalı, yaşayışıyla alakalı. İlk bölümde sizin bahsetmiş olduğunuz Facebook'ta, Twitter'da Mevlana Hazretleri'ne atfedilen sözler. Bu sözlerin birçoğunun doğru olmaması, uydurma sözlerin kendilerine, Yunus Emre Hazretleri'ne, hatta bazen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme atfedilen sözlerin çok fazla olduğunu görüyoruz. Çünkü bilgi kirliliği, bilgi ortamında bu tip şeyler oluyor. Fakat Mevlana ile alakalı bir de ya Mevlana bir aşk insanı gibi kitaplar var. Hani popüler kültür dediğimiz çok satanlardan inmeyen bir türlü. Mevlana gibi olmak, işte aşk, işte bilmem ne bilmem ne de, bilmem ne bilmem neyi bırak. Böyle ürün yerleştirme de yapamayacağım için tam isimleri söyleyemiyorum. Gibi çok şey var. Bu ortamda da bizim aslında herhalde bir filtremizin, süzgecimizin olması lazım diye düşünüyorum abi. Siz neler düşünüyorsunuz?
Filtre de süzgeç de olmalı ama esas temel olmalı. Çünkü Mevlana da aslında o hani aşk kendisine insana denilenecek o haleti ruhiyeye, o hale. Evet, ancak hani yıllarca profesörlük bugün seviyesine erişebilecek bir İslami ilim tedrisinden sonra ancak erişmiş. Ya bu bir tür İmam Gazali'nin son iki senesi gibi. Yani orada bir ciddi İslami eğitim alıyor, veriyor. Burada böyle bir efendim vukufiyete erişiyor. O vukufiyetin sonucunda gönlünün açlığını dindirmek noktasındaki belki son dönemlerde Şems-i Tebrizi ile olan buluşması, müsahabesi, sohbeti yani. Birlikteliği, beraberliği. Onun aslında bize ortaya çıkarttığı o Mesnevisi, Divan-ı Kebir ve diğer emsal kitaplarındaki o efendim halin aslında bir aşk insanı olarak algılanmasına yol açıyor. Bunu böyle özellikle ortaya koymak isteyenler aslında kendi gündemlerini bize dayatmak istiyorlar. Kendi hayat tarzlarını efendim normalleştirme çabası içerisindeler. Mevlana'nın o eserlerindeki her belki satıra sinmiş o şer-i şerifin, ayetlerin, hadislerin, yani hakikaten Mesnevi baktığınız zaman birçok boyutuyla ayetlerin ve hadislerin izahı mahiyetindedir. Yani o temelin üzerine bir heyecandır aslında Mesnevi ya da Mevlana. Tabii ben ne Mevlana uzmanıyım ne de Mesnevi uzmanıyım ama buradaki kendisinin o sözünden yola çıkarak ben Muhammed Mustafa'nın yolunun tozuyum, Kur'an'ın bendesiyim. Kim benden bundan daha başka bir söz naklederse ondan beriyim, bizarım ondan şeklindeki sözlerine istinaden bunları söylüyorum. Çok ciddi bir temel olmadan Mevlana'yı da değerlendirmek mümkün değil. O ciddi temelle Mevlana'yı değerlendirdiğimiz zaman ortada gerçekten şevkinin, muhabbetinin ve coşkusunun hakikaten etkisinde, tesirinde kalabileceğiniz bir İslam aliminden bahsetmiş oluyoruz. Hı hı. Ama o temeli görmezseniz sadece coşkusunu, şevkini ya da muhabbetini alıp o bir köpük sonuçta, yani alttaki dalgaya bakmak lazım esas. O köpükle de ortada ne olabilir? Bence sadece mevcut kendi yanlış hayat telakkilerini ve tarzlarını meşrulaştırmaya çalışan insanların efendim eline malzeme vermekten başka bir faydası olmaz diye düşünüyorum. O yüzden o temeli anlamak lazım yani.
Hı hı. Yani Mevlana Hazretleri için o zaman şöyle diyemeyiz. Yani sadece genel anlamıyla Mevlana Hazretleri bir Allah dostuydu, hak dostuydu, tamam bunu biz biliyoruz temelde, fakat Mevlana Hazretleri dediğimiz zaman da ya bakın Mevlana aslında Mevlana gibi hoşgörü timsali insanlarımız var. Hani çünkü sonuçta bir tarikatın, değil mi? Yani Mevlevilik dediğimiz yolunda sonuçta başı, yani önderi. Yani biraz öyle düşünmek lazım herhalde, değil mi abi?
Bizim Arapça kanalımız var ya, Türk Arap
neydi, TRT tamam. Arapça.
TRT Arapça. TRT Arapça'da beni programa çağırmışlardı. Bir Arap hanımefendinin programıymış. Kahve Bahane miydi, Türk Kahvesi miydi, öyle bir programdı. Orada o hanımefendi bana ısrarla bu soruyu sordu. Yani siz dedi niye bu kadar Mevlana'ya önem veriyorsunuz? Mevlana'yı bir peygamber gibi dedi algılıyorsunuz. Niye böyle yapıyorsunuz tarzında. Hani bir tür Türk peygamber gibi sanki. Orada bir Arap refleksi de var tabii, yani bizi biraz çözmeyi amaçlayan. Sonuçta peygamber bizden diyor, Arap diyor yani. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Amenna, biz ona inanıyoruz. Ben zaten bir yurt dışındayken bir Arap kız var sınıf arkadaşlarımızdan. Benim Türkiye'den olduğumu duyunca böyle bir geldi. İşte ben dedi ya Türkiye'yi çok seviyorum. Ondan sonra ben de onun işte o bir modern Amerikalı'dan farkı olmayan tarzına bakarak niye Türkiye'yi sevdiğini, Türkiye'de niye yaşamak istediğini, Türklerle niye böyle ilişki kurmak istediğini az çok böyle anladığımı hissettirerek biraz bir kontra giriş yapayım dedim ona. Ben de dedim Arapları çok seviyorum dedim. Niye dedi Arapları çok seviyorsun? Dedim ki çünkü dedim benim peygamberim Arap, cennet dili Arapça ve Kur'an-ı Kerim kitabım benim Arapça. O yüzden ben Arapları çok severim dedim. Biraz böyle hafif bozulmuştu yani. Çünkü o beni niye sevdiğini aslında hissettirmiş oluyor. Çünkü o bizim hani tırnak işte layık hayatlarımız var ya.
Hoşlarına
yani bir taraftan gidiyor. Büyük camiler, ezanlar, ondan da mahrum olmayalım. Ama bir tarafta istediğimizi yapabilecek. Yine tırnak içinde bunları ifade ediyorum. Allah cümlemizin sonuna hayır eylesin. Yani o işte ortada her türlü efendim görünümün çok böyle meşru sayılabildiği ya da istediğimiz gibi işte efendim giyinebildiğimiz, istediğimizi içip tüketebildiğimiz, yani bir tarafta meyhanenin bir tarafta efendim ibadethanenin yan yana arz-ı endam ettiği bir görüntü, işte o araba böyle biraz ilginç geliyor ve çekici geliyor yani. Yani bu birazcık da belki bizim cazibemizi onun gözünde artıran bir şey. Ben de tam tersi ona kontra olsun diye bu şeyi söylemiştim. Yani ben de Arapları çok seviyorum çünkü benim peygamberim Arap. Arapça cennet dili olacak ve Kur'an-ı Kerim ki saadet kitabımız Arapçadır. Şimdi dolayısıyla bu ne diyorduk biz Salih'im ya?
Biz Mevlevilik'ten geldik abi. Siz yurt dışında bulunduğunuz süre zarfında bir Arap hanımefendiyle olan diyalogunuzdan bahsettiniz. O layık hayatımıza bizim tırnak içerisinde.
Onun öncesinden ama onun öncesinde.
Öncesinde Mevlevilik'ten gelmiştik. TRT Arapça'da katıldığınız programdan
gelmiştik. TRT Arapça'dık. Heh, o hanımefendinin sorduğu soruyu. Tamam, çok güzel. O hanımefendinin sormuş olduğu soru da aslında bir tür şey de var. Yani ben onu çok da haksız saymıyorum. Çok Mevlana'yı öne çıkartmamız bir şey olarak, yani sonuçta Peygamber Efendimizin mesajını vurguladığı için biz onu öne çıkartıyoruz dedim ben ama onu ne kadar tatmin etti bilmiyorum. Ama bu bir tür sanki hani Türklerin de peygamberi bu gibi bir onlar da algıya yol açmış. Bundan da Allah'a sığınmak lazım. Sonuçta biz Mevlana'yı niye seviyoruz? Bize peygamberimizi sevdirdiği için. Hı hı. Mevlana'yı niye önemsiyoruz? Çünkü bize Kur'an'ı işaret ettiği için. Ve bunu da yaparken aslında çağının dilini, çağının ortamından kaynaklanan o ihtiyaç duyulan dili aslında bulabildiği için biz Mevlana'yı önemsiyoruz. Mevlana'nın bugün makes bulmasının bir sebebi de aslında o gün yaşadığı ortamla bugünkü yaşadığı ortam arasında çok ciddi bir benzerlik olması. O gün de kaotik bir ortam var, bugün de kaotik bir ortam var. O gün de efendim neredeyse böyle bir ciddi herkeste geleceğe dair bir endişe var. Ne olacak, nasıl bitecek, nasıl gidecek tarzında. Bugün de ciddi böyle bir dünyada hakikaten her anlamda bir ciddi böyle bir şey var. Kaotik ortam var. Bu belki hani ortamların benzeşiyor olmasından kaynaklanan dillerin de Mevlana o ortamda çok güzel bir dil üretmiş. Hı hı. Yani bizim ne söyleyeceğimiz açıktır, nettir, bellidir. Ama bunu nasıl söyleyeceğimiz, yani o hakikatleri, o elmas hakikatleri insanlara nasıl ifade edeceğimiz, çağın idrakine bunu nasıl söyleteceğimiz noktasında ciddi temrinlere ihtiyacımız var. Mevlana o dönemde bunu yapmış ve başarmış bir insan. Bir söz üretmiş yani. Aslında sözden bir üslup üretmiş. O üslubun bugüne uyarlandığında çalışıyor olması onun hem çağları aşan bir İslam'ın o esas manasını, ruhunu kavradığını gösteriyor. Ya da onda gark olduğunu gösteriyor. Kavradığını demeyelim de onda gark olduğunu gösteriyor. Ya da ve bugünkü bu ortamın o dille tekrar buluşması gerektiği ihtiyacını da bize göstermiş oluyor. Bu anlamda işte biz Mevlana'yı önemsiyoruz. O geliştirdiği üslup ve dil açısından. Ama bu demek değil ki tabii sonuçta. Bu bir efendim Türklerin vurguladığı işte bu bizdendir diye. Halbuki ona bakarsan bütün eserlerini Farsça kaleme almıştır. İranlıların Rumi diyerek bunu çok daha fazla sahiplenmeleri de söz konusu olduğu zaman
evet.
kimin peygamberidir veya kim bunu daha çok sahiplenme noktasındadır. O da şeydir yani.
İranlılar İranlı diyor zaten Mevlana için.
Evet çünkü İranlı Farsça kaleme almış diyor. Diyorlar. Yani o noktada Arap kardeşlerimiz rahat olsunlar yani. Ama bizim tabii bu algıyı da bir şekilde telafi edebilecek bir mesafemizi iyi ayarlamamız lazım yani.
Bir şey de yapıyoruz ama herhalde.
Çok abi. Fazla vurgulama durumu olabiliyor bazen evet.
Şimdi bu normalde zaten türbe ya da benzeri olaylar, benzeri şekiller İslam'ın kökünde herhalde bildiğim kadarıyla yoktu. Sonradan hani gelen örfi gelenek bunlar ya öyle biliyorum ben. Genel olarak. Bu yüzden de abi mesela biz de herhalde toplum olarak seviyoruz. Böyle hani Mevlana gibi isimlerin olup sahiplenmeyi. Bakın Mevlana bizim. Hani ya da bakın işte Yunus Emre bizim. Hani bu herhalde çok da hoşumuza gittiği için herhalde böyle.
Ya bu bir medeniyettir Salih'cim. Sonuçta bizim camilerimiz, türbelerimiz böyle anıt gibi yükselen o efendim İslam'ın, Allah'ın, Peygamber'in, Kur'an'ın yani bizim mensubu ve efendim olmakla şeref duyduğumuz o dinin yaşayan günün o gün yaşayan insanları tarafından ortaya konmuş eserleridir. Bunları üzerine titremek, bunları muhafaza etmek, bunların efendim temsil ettiği manayı efendim böyle bir şekilde tecessüm etmiş şekilleriyle ortada görmek ve bunların efendim o anlamda muhafazasını sağlamak bu çok tabii bir şeydir, normal bir şeydir. Kaldı ki kültürdür. Her insan kendi yani bir şey bile Afrika'daki yerli bir dinin mensubu bile sonuçta totemine saygı gösterir. Onu bir şekilde alır işte sever işte ne yapayım bir şey yapar işte parlatır falan filan yani. Yani biz şurada tevhid inanışının sembolü olarak ortaya konmuş şu abide efendim eserler bunların her birisi bizim İslam'la olan bağımızı böyle gözümüzün önüne her zaman her fırsatta söyleyen ve bizim hakikaten ne büyük bir medeniyetin temsilcisi olduğumuzu ifade eden eserlerdir. Bunları biz o anlamda severiz, benimseriz. Türbeler de bunun içerisindedir. Ama tabii o türbe ziyareti noktası tartışmalı konu. Ben onlara şey yapmıyorum yani bir o konuda bilgim de olmadığı için yani bir şeyim de yok, müktesebatım da yok. Yani o bir fıkhi bir mevzu da olabilir. Ama Efendimiz bir dönem yasaklamış, bir dönem izin vermiş. Sonrasında da biz o şeyi, bir büyüğü ya da bir efendim yatırı ziyaret etmekle gidip ondan bir şey de istiyor da değiliz. Sonuçta bu esas istenecek, esas efendim feyiz kaynağı, esas mürebbi, esas efendim kendisinden talep edilecek merci de bellidir. Bu insanların o büyüklere olan hatırası da ya da daha doğrusu ihtiramı da bir saygıyı da bence hak etmeli. Çünkü o bir kanaldır. İnsanların belli noktalarda bir yerlerde durmaları ya da bir yerlere efendim erişmeleri noktasında belki o tür kanalların da hem kültürel anlamda hem dini anlamda önemli olduğunu ben düşünüyorum. Tabii bunlar hocaların işi. Ben onlara çok ne yetkim var ne de efendim haddim değil bu tür konuları konuşmak. Ama bizim Mevlana'nın şahsından yola çıkarak böyle şeyleri konuşuyoruz. Mevlana'nın bugün ifade ettiği mananın biz işin aşk, işte muhabbet, efendim coşku, şevk boyutundan daha ziyade ben biraz daha siyaset boyutuyla yani Mevlana'nın duruşunun orada içinde yaşadığı o çok kültürlü, çok dinli ve kaotik ortamdaki duruşunun özellikle ben bizim bugünkü efendim ihtiyaç duyduğumuz alanlar açısından dersler ihtiva ettiğini düşünüyorum. O açıdan da belki Mevlana'yı tekrar okumaya ihtiyacımız var. Ama yolun esas sahibi bellidir. Yolun kitabı bellidir. Ve o da zaten Mevlana da bunu böyle ifade etmiştir. Biz Mevlana'dan korkmamalıyız. Mevlana bizim önderimizdir, büyüğümüzdür, önderlerimizdendir, güzel efendim örnekliklerimizdendir. Ama biz Mevlana'cılardan korkmalıyız. Mevlana'cılara fırsat vermemeliyiz. Mevlana'cılık yapanları efendim o noktada teşhir etmeliyiz ve onların ortaya koyduğu o efendim yalıtılmış, esas İslam'ın özünden kopartılmış çarpık İslam anlayışlarını efendim kesinlikle reddetmeliyiz. Burada işte bir oyun oynanıyor, ona düşmemek lazım. Çünkü bir tarafı diyor ki ha bak bunlar Mevlana, sevgi dini şu bu falan filan diye değil. Bak bunlar işte şeriatın içini boşaltıyorlar diye tersinden vuruyor. Bir tarafta gerçekten ya kardeşim sevelim sevelim bu dünya kimseye kalmaz diyerek efendim düzünden vuruyor. Yani her iki halde de vurulan İslam'ın kendisi oluyor yani. Evet. Yani Hazreti hem menfi anlamda kullanılıyor hem efendim bu tarafta farklı bir taraftan kullanılıyor. Bu açıdan da efendim belki zaman zaman vurguları da şey yapmakta fayda var yani. Şimdi mesela şebarüs törenleri yıllardır Türkiye'de bu normalleşemeyen Türkiye'de
evet.
bir dinin bir temsil noktasında can simidi haline gelmiş bir dönem. Artık bundan sonra böyle olur mu? Ben orada bir soru işareti koyuyorum. Bak bu da böyle büyük bir laftır. Yani büyük bir laftır derken tepki toplayabilecek bir laftır yani. Mevlana'nın laik Türkiye'de son 70 sene içerisinde öne çıkartılışı, şebarüs törenlerinin bu kadar afilli, cafcaflı hale getirilmesi bir dönem belki siyaseten dini temsillerin geride bırakıldığı bir dönem için uygun olabilirdi. Orada bir can simidiydi o.
Evet.
O vesileyle Allah diyordunuz, peygamber diyordunuz. İnsanların Mevlana vesilesiyle oraya gelmesine ya da en azından orayla ilgili mesajlar almasına vesile oluyordunuz. Bugün o tür bir efendim şiddetli vurguya ihtiyaç var mı? Var ama hangi boyutuyla? Bu boyutuyla değil artık. Biraz önce ifade ettiğim boyutuyla. İşin siyaseti boyutuyla. Mevlana'nın daha fikri temellerine, o duruşunun, o kaotik ortamda nasıl bir siyaset sergilediğinin belirlenmesine ve izah edilmesine ihtiyaç var.
Tabii bahsettiğiniz konuyla alakalı. Mesela Nasreddin Hoca örneği de var abi. Değil mi? Nasreddin Hoca da aşağı yukarı aynı dönemlerde yaşamış biri olarak yani. O yüzyıllarda yaşamış biri olarak. O da aynı duruşları sergilemiş aslında. Biz fıkralarıyla daha çok tanıdık onu. Fıkraları böyle espriyle ya da mizansen anılarıyla hiciv sanatı yapıyor bir şekilde o da. Eleştiriyor toplumu. Belki devlet büyüklerinin hükümeti, o dönemki yöneticileri. Fakat Nasreddin Hoca'nın da Mevlana'nın dışında bize yansıtılışı çok farklı oldu. Yani aslında Nasreddin Hoca da yani bildiğim kadarıyla zamanın ehil, zamanın büyüklerinden biri. Fakat o da bize farklı getirildi.
Şimdi
herhalde sisteme çok karşı olduğu için mi acaba o da?
Şimdi şöyle bir şey var Salihciğim. Tabii biz hani ibret alınsaydı hiç tekerrür eden bir tarih diyor ya. Biz hiç ibret almadığımız için tarihten tarihten bırak ibret almayı, tarih okumadığımız için, tarih bilmediğimiz için aslında hani diyor ya, suyun diyor suya benzediği gibi diyor, insanlar da insanlara benzer, toplumlar da toplumlara benzer İbni Haldun mukaddemesinde. Hakikaten böyle bir durum var yani. O dönemde mesela Mevlana'nın Konya'da temsil ettiği bir misyon var. Nasreddin Hoca da o aynı dönemde yaşamış. Hatta bazı ilim adamlarına göre Ahi Evran'ın kendisi, yani Ahiliği kuran Ahi Evran'ın kendisi olduğunu söylüyorlar. Nasreddin Hoca'nın, Ahi Nasreddin diye. Ve hatta ikisi arasında bir çekişme olduğunu, yani bir tarafın tabiri caizse halk İslam'ını, bir tarafın da elit İslam'ı temsil eden, dolayısıyla yöneticiler nezdinde de farklı siyasi kamplara prim veren, yol açan bir siyaset güttüklerini iki tarafında, dolayısıyla birbirlerine hasım olduklarını iddia eden bilim adamları var. Bu tarafıyla biz tarihi çok iyi bilmediğimiz için ortadaki şu an işte bir Nasreddin Hoca görünümünün de işte bir mizah ögesinden öteye taşmadığını görüyoruz. İşte tarihi iyi öğrenmek lazım. Tarihe iyi bakmak lazım. Bugünün belki çaresinin ya da bugün çare olarak ortaya konabilecek önlemlerin belki birçok ipuçları tarihte gizlidir. Yani Ahilik Teşkilatı, onun kurucusu Ahi Evran, bu Nasreddin Hoca mıdır? Bunun ortaya koyduğu siyasetle Mevlana'nın ortaya koyduğu siyaset arasında nasıl bir efendim çatışma oldu ki ortaya böyle bir ihtilaf çıktı gibi soruları biz ehillerine bırakalım. O ehilleri konuşsunlar ama biz de bugün aslında ortadaki kaotik ortamın ya da farklı siyasetler gerektiren durumların aslında dün de yaşandığını, dolayısıyla düne bakarak bugüne dair dersler çıkarabileceğimizi de hiçbir zaman için unutmayalım. Bilmiyoruz tarihimizi. Yani o anlamda öğrenmek, niyet etmek, gayret etmek, yönelmek gerekiyor diye düşünüyorum.
Tarih de bizim aslında birkaç önemli konu başlığımızdan biri olan anlamda. Dil, tarih, din. Yani
zaten
din,
hocamızın tarih, üç tane hep böyle üniversite öğrencilerine söylediği şey var. Dini iyi öğrenmek gerekiyor, dili iyi öğrenmek gerekiyor. Bir de tarih şuuru, tarih felsefesini iyi öğrenmek gerekiyor ki nereden geldiğimizi, nereye gittiğimizi ve nasıl bir dille ve üslupla gitmemiz gerektiğini ondan öğrenelim.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz abi.
Biz teşekkür ederiz.
Bu hafta Genç Zamanı'nın böylece sonuna gelmiş olduk. Ağzınıza, yüreğinize sağlık.
Allah razı olsun.
İnşallah.
Ben de çok affedersiniz. Bütün dinleyicilerimize hayırlı geceler diliyorum. Cenab-ı Hak inşallah onlara da böyle Mevlana'nın mesajını, Yunus Emre'nin mesajını, Ahmet Yesevi'nin mesajını anlayabilecek bir firaset, basiret ve açık yüreklilik nasip eylesin. En önemlisi de bunlara yönelik ilgimizi arttırsın. Oralara yönelelim ve oradan kendi hissemiz kadar nasibimizi alma yolunda inşallah gayret gösterelim.
Amin inşallah. Ben de sadece bir şey eklemek istiyorum. Sizin sözünüzün üzerine değil tabii ki abi. Ama çok satanlarda ya da popüler çevrelerde görmüş olduğumuz sözlere itibar etmemeliyiz. Lütfü abinin bugün üzerine sıklıkla durduğu konulardan biri buydu. Bir söz çok paylaşılıyor diye doğru değildir. Bir görüntü birinin ağzından çıktı diye kesinlikle gerçek olmayabilir. Bunu daha önce çok gördük. Medyanın bunu çok saptırdığını gördük. İşte Rabia Meydanı'ndaki fotoğrafların diğer meydanlarda kullanıldığını gördük. İşte İsrail fotoğraflarının Filistin'de kullanıldığını gördük. O yüzden Mevlana için de diğer Allah dostları, hak dostları için de dikkat etmemiz gereken meselelerden biri benim jenerasyonum için budur diye düşünüyorum abi. Evet. Aşk kitapları pek bir şey kazandırmıyor. Herhalde gerçekliği, tarihi kaynağından okumak lazım diyerek Genç Zamanı'nı burada noktalamış olalım. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.